2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
1x1'de daha birlikteyiz. İlk haberimiz yine yapay zeka.
Yine işsiz kalacak.
Yine işsizlik, yine savaş, yine ölüm.
İşsiz kalacaklar, köpekler olacaklar.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Boston Dynamics'i biliyorsunuz, her türlü konuda el atıyor. İşte yük taşıyan robottan tut takla atan robota kadar bir sürü şey sergiledi. Evet. Bir de bunların köpeği var. Köpekleri işsiz bırakmak için geliştirilmiş bir şey. En son bu köpekle ilgili neler görmüştük? Bir inşaat alanında falan dolaşıyordu, kapı açıyordu falan filan. Şimdi ise birkaç köpeği böyle birleştirerek bir kamyon çekiyorlar. Boston Dynamics yazan. Videoya baktığınızda etkileyici duruyor. Yani robot köpekler cıs cıs cıs arkada kamyonu çekiyorlar. Vitesi boşa alınmış ama düz bir yolda gidiyorlar sonuçta. Ben sadece şu sahneyi şöyle düşünün diyorum. Bak, köpeklerin üstünün her bir hepsinin üstünde bir makinalı tüfek. Ve arkada da çamura yaslı böyle şey yapılmış, takılmış bir askeri kamyonu çekiyorlar üstündeki askerlerle beraber. Nasıl? Üstteki askerler de robot.
Oscar alır.
Ama robotlar tabii inmiyor, sadece köpekler çekiyor. Ya da insan olsunlar. İnsanlara destek olan
kamyon
makine.
Kamyon var ama hala yani.
Kamyon var çünkü uçmuyoruz. O teknoloji biraz daha sonra.
Hala çamurda takılan kamyon var. Makinalı tüfekli robotlar o kamyonu çamurdan çıkartıyor.
Evet, nasıl? Öyle mi?
Yani Oscar alır. Zayıf biraz ama evet, en iyi görsel efektlerde.
Aksiyon filmi olarak gider. Şu anda olay o. Yani onu gösteriyor adam. Askeri kamyonu da çekeriz diyor buradan DARPA'ya. Yani. DARPA da Amerika'nın aslında askeri alandaki ileri teknolojiler geliştirme departmanı. Direkt devlete bağlı bir birim o. Yani bir bakanlık gibi düşünülebilir. Boston Dynamics'le yakından çalışıyorlar onlar. Boston Dynamics'in DARPA'ya özel ürettiği projeler mevcut. Google Boston Dynamics'i satın aldığında, daha sonrası sattılar. Şey demişti, DARPA'yla olan işbirlikleri devam edecek. Yani biz onları engellemeyeceğiz. Yani zaten şimdi düşünsene, Türkiye'de sen Savunma Bakanlığı'yla çalışan bir şirketi satın alıp
ben çalışmıyorum kardeşim.
Ben çalışmıyorum falan diyemezsin. Zaten anlaşması, sözleşmesi ona göre her şeyin. Ama daha sonrası da Japonlara sattılar bunu. Onu da söyleyelim.
Şimdi Japonlar Amerika'nın savunma sanayisine yardımcı olacak bir şeye ortak.
Ticaret. Yani ticaret. Ne yapacaksın? Bugün roket geliştirdin, Amerika Birleşik Devletleri satın almak istedi, satmayacağım. İhracat önemli bir kalem.
Ya, tabii satacaksın ama bazı... Ya demek ki çok şey... Boston Dynamics çok önemli değil onlar için demek ki. Çünkü arka planda Japonların bilmediği bir şeyler geliştiriliyor.
Ya da belki baktılar, istedikleri kıvama gelmiyor. Şirin şirin robotlar üretiyorlar.
Ben çok sempatik.
Makion Steven'ın neresi? Komutan tam olarak anlamamış ona bakan yani. Avrupa Parlamentosu yine dijitalle, teknolojiyle ilişkili bir karar aldı. Ve dedi ki bundan sonra çıkacak, piyasaya sürülecek yeni otomobillerde bazı güvenlik teknolojileri standart olacak dedi. Bunlardan bir tanesi mesela şerit asistanı, bir diğeri alkollü araç kullanmanızı engelleyecek bazı teknolojiler. Bir tanesi mesela o an gittiğiniz yerin yol haritasını ve konumunu takip ederek hız konusunda sizi uyaran bir teknoloji. Şu an daha hızlı gidiyorsun, burada yavaş gitmen lazım, burada hız sınırı var gibi arabanın uyarılar çıkartması. Mesela yayayı gördüğünde durmasını sağlayan ani fren sistemini zaten geçirmişlerdi, onaylamışlardı ama burada önemli bir konu daha var. Mesela kara kutu koyulması diyor araçlara. Kaza anında falan da o kara kutuyu alıp uçak kazası gibi hani araştırma, frene bastın mı, ne zaman bastın, ne kadar sürüklendi.
Allah Allah. Tabii. Ama kişisel verilerin gizliliği ve
şimdi kara kutu
şey olmuyor mu?
Yani aynı zamanda seni koruyan da bir şey oluyor. Kim haklı kim haksız ortaya çıkartan bir şey oluyor. Kişisel veriler dediğin sesini falan kaydetmiyordur büyük ihtimalle. Tam olarak detayı nasıl yok haberde. Yani kara kutunun neleri kaydedeceği yani... yok.
Sadece arabanın dinamiklerini mi kaydedecek?
Tabii, dinamiklerini kaydeden bir kara kutudan bahsediyoruz.
O kadar.
Şimdi.
Arabanın hani mekanik olarak ne yaptın? Sen tabii. Frene bastın, basmadın. İçerideki öyle hani pilot konuşmalarını dinleyen bir
yok,
sistem değil.
Ha, yok, okay. O sırada ne konuşuyordun değil. Ama hangi kişisel... partiye yatacağını falan tam konuşurken kaza yapmışsın.
Ama kişisel araç kullanımının gizliliği. Belki ben az frenli kullanıyorum. Belki ben az gazlı yani kullanıyorum işte. Kardeşim. Ama kurallara uyuyorum belki. Kişisel araç kullanımının
ya
gizliliği.
Ya tamam, zaten onlarla ilgili değil bu. Kaza oldu.
Ondan sonra gösterecek.
Ondan sonra bakacak yani. Senin çok da gizliliğin değil. Belki pert oldun orada yani. Allah korusun. Rahmete kavuştun. O zaman bakıyorlar. Ne de olsa rahmetinin gizliliği de çok şey değil yani.
Doğru diyor.
Yani o zaman baksınlar. Çok sıkıntı değil. Ama diğer türlü sana da bırakabilirler seçeneği. Orada böyle ağır yaralısın. Bakmayın.
Bakmayın. Abanmıştım gaza, bakmayın
kaskı
diye.
Kaskı şirketleri için de bir değişik bir şey olacak. Bu kaza nasıl durumda o gerçekleşti? Hani mantıklı bir durumda mı filan diye.
Ya, evet, şey tartışmalarını bitirecek ya şimdi, sigorta durumlarında milyon tane şey çıkıyor. Tabii, yani. Orada onu yaptı mı yapmadı mı bilmem ne mi diye bir sürü.
Mesela bak, geri görüş kamerası demiş, uykulu sürücüyü uyarma. Bunların hepsi...
O kadar ya, uykulu sürücüyü uyarmaya kadar yani.
Evet, aslında şu anda bazı arabalarda üst paketlerde var bu. Seni izliyor, hareketlerine bakıyor falan. Sana şey diyor mesela, uykulusun kenara çek, gözünü kapattığını falan anlıyor. Hmm. Göz takibi yapıp, yani üst pakette var. Şimdi tabii yorumlarda da bu yansımış. Benim de ilk bu haberi okurken, 2022'de bu arada Mayıs ayından itibaren geçerli olacakmış yeni araçlarda bu standartlar. Şöyle demişler, mesela bu hız oranında seni uyarıyor ya.
Evet, evet, hızı geçiyorsun.
Ama yani hızını düşürmeyeceğim diyor senin. Öyle sadece otomatik uyaracağım bir şey değil. Bir bu uyarıyı koymuşlar. Bir de diğer şey de bizim Türk kullanıcının aklına gelen, ben dahil. Şu anda boş paket arabaların fiyatlarına baktım. Bu bizim en dolu paketlerde olan seçenekler. Yani bu mesela diyeyim, ben Seat Leon alırken, Seat Leon'u ben 60 bin liraya aldığım dönemde bir de 100 bin liralık bir paket var.
Hani aynı böyle, araba.
Aynı araba 100 bine de alabiliyorsun. Ha, bunların hepsi var. O reklamlarda gösterdikleri paket o işte. Hani duruyor falan. Reklamında o paket var. O 100 bin lira. Yani bu demek oluyor ki artık araba 100 binden başlayacak. Üst pakette ne olacak kim bilir yani.
Avrupa Birliği diyorsun gerçekten.
Avrupa Birliği tabii. Onlar da araba biraz daha uygun fiyatlı bize göre. Ama bizdeki araba fiyatları ben sana söyleyeyim katlanacak 2022'den sonra demek. Hiçbir şey yapmasak da katlanacak.
Ama standart haline gelecek ki bizde bu.
Ya bence standart olacak çünkü şöyle bir şey var. Biz Avrupa Birliği'ne üye olmasak da evet, yaptığımız anlaşmalar geri uyum yasaları çıkartıyoruz sürekli olarak. Hani bir öyle vizyon var ya, olacağız üye
ama
diye.
Ama biz yani bir alternatifini buluruz bunun. İkinci el pazarı diye bir şey var abi bizde ya. Şimdi ikinci el arabaya takacak hali mi?
Tabii bir de şimdi ikinci el araba aldığında nasıl oluyor değil mi? O da garip bir şey. Yani 2022'den sonra ikinci, ama işte bunlar şey için.
Sıfır araç satışları çok düştü diyorlardı en son.
Yani düşmemesi mümkün mü sence?
Değil.
Değil yani. Şu an sıfır araç diye bir şey kalmadı. Alanlı insanları da tebrik ediyoruz buradan.
Alkışlarımızı yani, buluyoruz.
Geçen 2000 lira kulaklığa laf etmişler de sokaklarda hala ben sıfır Range Rover görüyorum ya.
İşte onlar da 10 tane 2000 liralık kulaklık alıyor.
10 tane olsa yine iyi.
Yok şöyle ya, canı sıkıldığı için alıyor.
Yani ha, evet. İhtiyacı, arkadaşlar eşe dostlara da dağıtıyor öyle.
Abi sokağa bakarsan herkes çok zengin ya. Sokağa bakmayacaksın.
Evet ama bak sokağa ne zaman bakıyorsun biliyor musun? Ben ilk arabamı alırken sen de büyük ihtimal evet, öyledir.
Ve yoldaki arabalara zaman, bakıyorsun
evet, evimiz tam yolun üstündeydi, bir de minibüs yolunun üstündeydik biz. Şöyle bir dışarı bakıyorsun. Sonra senin alabileceğin arabaya bakıyorsun. Sonra bir daha dışarı bakıyorsun. Bir tane geçmiyor kapının önünden yani. Vın vın geçen arabalar lüks görünüyor. Bilmiyorum, algıda seçicilik herhalde. Gerçi şey demişler hep, İstanbul'a bakmayın. 16 milyonluk şehrin neresine evet, bakmayayım yani.
Şöyle ama İstanbul'a şundan bakmayın abi. Şimdi trafikte 900 bin araç olduğu söyleniyordu galiba İstanbul'da. Hani 16 milyon insan 900 bin araç olduğu söyleniyor. Yani nüfusun hani çok düşük bir kısmını temsil ediyor. Sokakta gördüğün, araçta gördüğün.
9 bin araç mı? O kadar düşük müymüş?
Öyle bir şey hatırlıyorum ben. 900 bin araç var trafikte.
Dur bir bakayım şey hemen. Şurayı yani hızlıca Tunan'dan rica edeceğiz. Şimdi hızlıca benim sonucu bulduğum yere atlayacak. Abi 3 milyon 571 bin araç varmış.
O zaman 900 bin eklenmiştir.
Bence de.
Yani yine 16 çünkü milyon... söyleyince bana da az geldi.
Tabii, ya 16 milyon şimdi nüfus var ama tabii 4'e bölsen mesela onu. Daha da nüfuslu insanlar vardı.
Halimiz iyi abi.
Hamdolsun İstanbul'da yaşıyoruz yani. Neredeyse bazı ailelerde 2 tane 3 tane var ya.
Bir de bizde şöyle bir şey var abi. Mesela şimdi dışarıda insanların telefonuna baktığın zaman da şey görüyorsun. Herkes zengin gibi. Yani elinde düşük model telefon olan insan kalmadı artık sokakta gezen. Ya bizde önceliklerimiz biraz farklı. Biz mesela borç harçla telefon alıp borç harçla araba almayı seviyoruz. Veya borç harçla ev almayı seviyoruz. Evet. Neden? Çünkü bizim durum içerisinde biriktirme şansımız şu anki ekonomik şartlarda çok zor. Yani o yüzden hep banka kredisi veya belli opsiyonlarla almayı tercih ediyoruz. Yani o yüzden biraz önceliğimiz farklı olabiliyor. Hani bu tarz konularda. Bizde çünkü ama seviliyor o tarz şeyler.
Evet, durumlar böyle arkadaşlar.
2 senede bir araba değiştirelim, 3 senede bir araba değiştirelim.
2022'den önce araba alın sinyali veriyorum ben. Hem de otomobil sektörünü canlandırırız belki bu haberle beraber. Bizi izleyenler hemen gidip araba alırlar.
Ben de şimdi bir ücretli haber vereceğim. PlayStation 5. Evet. Onun için de para biriktirin eğer istiyorsanız arkadaşlar. Çünkü PlayStation 5 geliyor. Ama ne zaman geleceği henüz net değil. Bu sene gelmeyeceği kesin. Bir abimiz var, Mark Cerny, kendisi PlayStation'ın mimarları, baş mimarı hatta. Kendisi açıklamalarda bulundu, özel röportajda bulundu. Bunu tartışacağız aslında biz şey olarak ama konsolun çıkış tarihine dair bir şey söylemedi.
Özel bir bölümde detaylı tartışacağız. Bu uzun bir konu çünkü.
Evet, yani biraz uzun bir konu, konuşulması gereken bir konu. Hani çok böyle önden bilmek gereken bir şey var mı derseniz 8K desteği olacağını falan söylüyorlar ama tabii nasıl 8K alacak?
Yani 8K televizyon taktığında çözünürlük kısmında 8K çıkacak işte
çıkacak
o menüler.
İşte. Ama işte yani onu da ayrıca tartışmak evet, gerekiyor. Bir de fiyatıyla alakalı konuştu aslında. Bu da şu demek, yani sormuşlar fiyatını ama adam şimdi mimar olduğu için fiyatıyla alakalı şu olacak falan demez zaten. Bir de erken bir aşama, 2020'nin sonuna doğru çıkarsa konsol. Yani fiyatı erişilebilir bir fiyat olacağını söylüyor. Yani öyle ütopik bir fiyat olacağını söylemiyor. Zamanında PlayStation 3 600 dolara çıktığında, 599 dolara çıktığında çok tepki çekmişti. oha bu fiyata konsol mu olur diye. O yüzden PlayStation 4'ü 400 dolara çıkarttılar. Xbox One'ı da 500 dolara çıkmıştı. Hani 100 dolar neredeyse evet. fark vardı PlayStation 4'te. Oradan rakibine bayağı bir avantaj sağladı zaten. Benim tahminim gene 500'de 600 band. Şu an 599 dolara insanlar o kadar laf etmez. Çünkü PlayStation 3 çıktığında sene 2006 falan yani 2007 falandı. Şu an 599'a çıkarıyoruz deseler o kadar büyük tepki çekeceğini zannetmiyorum ben evet, ama 500'de 600 arası bir bantta çıkacağını varsayıyorum.
Yani şöyle söyleyeyim birkaç tane teknik detay var. Bunlardan bir tanesi Zen 2 ile geleceği 7 nanometre üretim sürecine sahip. Aslında bizim Zen 3 olarak isimlendirebileceğimiz yeni Zen mimarisiyle gelecek. Yani bu Ryzen 3 işlemcileri bekliyoruz ya. Evet. İşte PlayStation 5'te bunun olacağı söyleniyor. Tahmin etmesi çok zor olmasa gerek
söyleniyor
yani.
Söyleniyor değil olacak.
Yani onu söylüyor o olacak diyor. Yeni ekran kartının 14 teraflop gücünde mi demişti? 14 teraflop demiş değil mi? O 16 şey, mu civar bir şey. Yani böyle baktığında Google Stadia'dan daha güçlü bir konsolu piyasaya sürüyorlar zaten. Google Stadia çıkmadan yapılan açıklamayla beraber güçsüz kaldı zaten konsolun yanında. Onu da söyleyebiliriz. Böyle detaylar var ama tabii ki çıkınca netleşecektir her şey. Tabii her şeyde bunların açıkladıkları detaylar değil. Yani bugün PlayStation 4'te God of War oynarken ya da Red Dead Redemption oynarken şey demiyorsun. Bu konsol da işte RTX 570 gücünde ya da 470 gücünde demiyorsun. Taş gibi çalıştırıyor yani. Konsolu tabii. özel çalışacakları için.
Teknik detayları anlatıyor ama olay her zaman optimizasyon yazılımlarla aslında ne kadar iyi şey
yapıyor. Benim bir umudum var. En kötü 4K 30 FPS standart olacak artık bu konsolda. İlk oyunlar 60 FPS çıkar büyük ihtimal. Ondan sonra da 30 FPS'de de arada oyun görürüz böyle. Ama 4K 30 FPS yeni nesil konsolların standardı olacak diye düşünüyorum ben. Göreceğiz. 4K televizyon olan, monitörü olanlar, bizim gibi monitörü olanlar. Bekliyorlar böyle konsolları yani.
Evet.
Artistik mi yaptın? Ne oldu? Araya reklam mı girdi? Reklam vermedi mi? Bilgi vermedi. Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı. Bu ikili Amerikalı şirket olmasına rağmen Amerikalıları biz böyle birbirleri çok çatışırken görmüyorduk ama bayağı davalık oldular. Hatta Almanya'da iPhone satışları falan yasaklandı. Çin'de yasaklandı. Qualcomm davayı kazanınca toplatıldı diye belli seriler falan filan. Onlar 10 seriler toplatılsın falan diyordu Qualcomm. Baktı ki Apple bu iş böyle devam edecek ama Apple aslında geri adım atmıyordu. Ne zamana kadar geri adım atmıyordu? 5G modem arayışına girdi firma. Ve baktı ki Intel'den, Samsung'dan bir iş çıkmayacak bu konuyla ilgili. Qualcomm'la oturmuşlar masaya. 5G konusunda 6 yıllık lisans sözleşmesi yapmışlar. 2 yıl ekstra opsiyonlu. Aynı zamanda tüm davaları düşürme kararı almışlar. Qualcomm'un iddiası şuydu. Şimdi Apple 2 tane tedarikçiden gitmeyi çok seviyor. Ya da 2-3 tedarikçiden. Biri patlarsa diğerinden devam edelim diye. En güzel yol bu. Yani çünkü düşünsene ekranları sadece senden alıyorum. Sen diyorsun ki fabrika yandı sana ekran veremiyorum telefon mu üretemeyeceğim ya da bilgisayar mı çıkartamayacağım. O yüzden hep eşlenik gider 4-5 üreticiden. Modemleri de hem Intel hem de Qualcomm'dan alıyordu. Qualcomm dedi ki hop orada duracaksın dedi. Intel ürettiği modemler dedi bizim birçok lisansımızı iptal şey yapıyorsunuz siz ikiniz. İhlal ediyorsunuz. Ya benim modemlerimde kullandığım teknolojileri sen Intel'e aktarıyorsun dedi. Davalar bundan sonra patladı. Haklı görülmüş olacak ki Almanya'da falan da kazandı adam Çin'de falan da. Apple ama geri adım atmıyordu bir türlü. Bizim de burada haklı olduğumuz yerler var falan filan derken 5G modem işini tamamlayamayınca diğerleri Apple Qualcomm'la anlaştı. Intel de hemen ardından bir açıklama yaptı. 5G modem işinde yokuz diye. Apple anlayacaksa niye Apple'ın demiştir yani.
Evet. Nereye? Müşteriyi kaybettim diyor yani.
Öyle bir açıklama da geldi. Barıştılar. Bundan sonra o kavga haberlerini falan görmeyeceğiz. Kardeş parasını
ne
ödemiş
oldu,
Apple.
Apple gene tek tedarikçiden gidecek.
Burada öyle olacaksın. Ha, orada yapacak bir şey yok. Orada biat etti yani. Yani orada adım atamazsın. Qualcomm
acaba
dediğin firma.
Acaba Qualcomm sahibi şey yapıyor mu? Apple efendi böyle işte size gelirsin falan yapıyor mu? Mesela yapmıştır. Bizim başımıza gelse biz yapmaz mıyız?
Yaparız.
Düşünsene mesela davalık oluyorsun falan böyle.
Çağırırım CEO'yu. Gel derim. Mesela böyle imza atacağız ya. Ofisime gel derim mesela. Benim ofiste atalım
ben
imzayı.
Ben yapıyorum kardeşim. Buraya gel. Apple düşünsene sinirleniyormuş 5G cihaz çıkartıyormuş.
Abi şöyle söyleyeyim. Qualcomm'un hisse senetleri çakılmıştı Apple vazgeçtiğinde ve davalar sürerken. Şimdi tekrar eski seviyelerine yükseldi. Dikine çıkış yaşadı hisse senedi. Yani iki taraf için de çok güzel bir şey bu. Devasa bir müşteri Apple onlar için de. Onlar Xiaomi ile çalıştılar, şeyle çalıştılar. En büyük partnerimiz bunlar falan dedi. El ele çıktılar falan sahneye Apple'dan sonra ama olmuyor yani. Bir tarafta çeyrekte 20-30 milyon telefon satan adamla niye kavgalık olsun ki? Adam tabii, ticaretine bakıyor yani. Parayı alacak, devam edecek. Yatırımcısı mutlu olacak. Facebook istemeden şehven miydi? Şehven oluyor değil mi o istemeden
evet,
yapılan?
Evet
şehven. Şehven 1,5 milyon kişinin rehberini kaydetmiş bak.
Allah Allah.
Yani bu iş nasıl patlak verdi? Biliyorsunuz yapmıştık haberini. Facebook bazen kayıt olurken şüphelendiği kişilerden e-posta adresinin şifresini girmesini istiyormuş. Evet. Bak sen çek edeceğim diye hani böyle. Ondan sonra o e-posta adresinin şifresini veren akıllılar 1,5 milyon kişi Onların rehberini de almış yanlışlıkla. Şimdi rehber bilgisi niye önemli? Bakın rehber bilgisi şu yüzden önemli. Mesela benim rehberim de enisekli. Ama ben Facebook'a yeni kayıt oldum. O an hepimizin oluyor. Arkadaşını göreni hatırlayana kadar onun bir bildirimini şey yapamayabiliyorsun, eklemeyebiliyorsun. Ekleme talebi göndermiyorsun yani. Ama Facebook rehberimi çektiği için neyi biliyor? Senden benim ilişkide olduğumu biliyor. Bir bağımızın olduğunu biliyor. Ne yapıyor bu? Bağları kullanıyor sonra. Benim kimle ilişkim var, o kimle ortak arkadaşı falan filan derken bunu kendi database'i ve kendi öneri sistemi için kullanıyor.
Bunu ama mesela şeyler de yapıyor. Yani bir yere girdiğin zaman mesela eğer rehberine erişim izni istiyor bazı uygulamalar.
İzni istiyor ama bu e-posta adresini aldığı için senden zaten. Mesela Gmail'ı verdin. Girdim her şey orada takvimine var asıya zaten. Senden bir şey sormasına gerek kalmıyor. Sen zaten şifreyi teslim ediyorsun
tabii
adama girdi.
Tabii orası abartışılma orası öyle ya.
O fantastik ya gerçekten de. Ya
ondan sonra adam mail verdikten sonra ya şey ben, dolandırıcılığa kadar gider o ya.
Yani
ben de belki dolandıracak halde.
Çift taraflı şey var ya. Yani düşünsene hesabınıza girilmeye çalışılıyor. Girmek isteyen kim? Facebook. SMS geliyor sana. Facebook'ta Zuckerberg'in fotoğrafını çekmiş. Hani var ya o tip yazılımları.
Mark girmek istiyor.
Gerçi onun kamera kapalı mesela. Bantlıydı. Evet. Geçen bir fotoğrafı indirmişti. Onun fotoğrafını göremiyorsun o yüzden.
Ben de Mark olsam ben de bantlarım abi.
Yani adam bir şey biliyor demek gibi de. Yani, bir bildiği var.
Yani şöyle bir şey var. Bir bildiği olmasa bile. Şimdi biri şu an bu teknolojiyi çözerse. Yani webcam'den seni izleyebilir teknolojisini çözerse. Kim de deneyeceksin? Deneyeceksin 20 adam var. Biri de Mark. Yani adam evet. Onu düşünüyor anladın mı? Şu an olmayabilir bu teknoloji ama bir eskaza keşfetti. Keşfedici diyor. Ben de deneyecekler diyor. Yani kapatıyor.
Evet. Facebook açıklama yapmış ve bu kişisel verilerine ulaştığı insanlara göndermiş bunları kullanmadık sileceğiz diye. En son silin dedikleri veriler o analitika şirketinde çıkmıştı. Evet. Ve onlar da seçimi değiştirmek için kullandıklarını itiraf etmişlerdi az çok. Yani silin dedikleri. Onlar da silin demişlerdi mesela.
Evet, öyle
yani nereye oldu. Sildin? Ne yaptın arkadaş? Ben inanmıyorum. Ben parasını istiyorum o bu buçuk.
Sen avukat olsan olur musun yalnız ha?
Yani ama ben sana söyleyeyim. Bu zaten çok saçma değil mi? Ben verini aldım. Evet izinsiz aldım. Evet. Özür dilerim.
Bir yaptırma oluyordur işte bunun. Onların davası ne oldu ya? O bir dava süreci vardı.
Bilmiyorum. Mart'ın çıktı böyle falan. Sürekli böyle bir ifade falan verdi. O kadar herhalde.
Zengine bir şey olmaz abi ya.
Evet onlar öyle birbirlerini kolluyorlar ya.
Zengine bir şey olmaz.
Golf oynarken çünkü arka kankisi ya. Çok zorlayamıyor senat üyesi
sen
onu.
Sen çok film izliyorsun değil mi? Golf oynarken. Yani,
senat üyesiyle konuşuyor işte. Ne yapacağız diye.
Hey Mike burada ne yaptın falan diye geziyorlar değil mi?
Zik ya tamam seni çok sıkmayacağız. Gel iki ifade ver gidersin.
Yani Forza Street. Ben de oyun haberlerine geçeyim. İki tane beleş oyun haberim var arkadaşlar. Bir tanesi Forza Street. Aslında beleş oyun diyorum da Forza Street bir mobil oyun olarak çıkacak. iOS ve Android platformunda gelecek. Ne zaman geleceği tam net değil. Ama ilerleyen süreçlerde gelecek. Şu anda Windows 10 cihazlarda yani Microsoft'un store'undan gidip erişebilirsiniz PC tarafında da. Bir yarış oyunu ama bizim gördüğümüz kadarıyla fragmanda çok bir şey anlaşılmıyor da biraz böyle basit bir yarış oyunu olacak gibi duruyor.
CSR Racing falan gibi duruyor
yani
biraz.
Yani biraz doğru zamanda tuşa basmalı bir yarış oyununa benziyor ama belli de olmaz. Belki daha detaylı bir şey de yapmış olabilir. Ben daha yeni gördüm haberi. Paylaşayım dedim. Daha inceleme şansım olmadı o kadar. Ama Forza Street diye bir mobil oyun. Hem şu an PC'de de var. Bakabilirsiniz. Mobil platformda.
Bu arada biz kısa süreli bir araştırma yaptık. Mesela Asphalt Street falan da varmış. Öyle değişik. Street kelimesi oldu mu herhalde? Gaza bastığın oyun
ya
çıkıyor.
Asphalt'ın beleş olan versiyonu sen dedin değil mi?
Hepsi beleş değil mi? Asphalt da beleş. Evet. Yani zamanlama yapıp vites arttırıyorsun. Drag Racing gibi duruyor.
Evet. O eskiden Underground oyunlarında oynadığımız şey vardı. İşte
evet. Böyle bir de avantajı var firmalar drag racing olunca abanıyorlar grafiklere.
Evet.
Hani mobilde o bu grafikler var mıymış diyorsun oynuyorsun keyifle.
Çünkü yani. Arabayı sen kontrol etmiyorsun. Aslında video izliyorsun yani orada.
Fizik yok bir şey yok.
Evet. Bir bedava oyun haberimiz de Assassin's Creed Unity. PC'de şu anda ücretsiz oldu. Sebebi de şu biliyorsunuz Fransa'da Notre Dame katedralinde bir yangın çıktı çatısında. O yüzden Fransız şirketi, Ubisoft'a bir Fransız şirket bir destekte bulunmak istedi. 500 bin euroya yakında bir destekte bulunmuş. Yeniden restorasyonla. Aynı zamanda hani Notre Dame katedralinin de içerisinde olduğu Unity, Fransız devrimi anlattığı için de onu ücretsiz yapmak istemişler. İşte öyle bir güzellik olsun diye PC oyuncularına. Aynı zamanda şu anda 25 Nisan'a kadar oyunu gidip indirebilirsiniz. Kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Ekledikten sonra sürekli sizin oluyor. 25 evet. Nisan'dan sonra ekleyemiyorsunuz ama.
Evet 25 Nisan'a kadar ekleyin sürekli sizin olsun.
Evet o
bence
önemli konulardan biri.
Zamanında çok eleştirildiği için ki haklıydı teknik olarak inanılmaz hatalarla çıktı oyun ilk çıkışında. Çok fazla insan böyle bir diye bakmış olabilir ama şu an oynarlarsa ben keyif alacaklarını düşünüyorum. Özellikle eski Assassin's Creed oyunlarını özleyenler varsa hani nerede o eski Assassin's şimdi Origins'le Odyssey'le değişti
bambaşka
ya.
Bambaşka bir seviyeye geldi.
Yani şu eski Assassin's Creed'leri özlüyorsanız bence Unity gayet gideri olan güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun.
Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında
o
açıklama
ya?
Yaptı.
Evet ben onu Twitter'da gördüm abi. O görmüştür herhalde izleyicilerimiz de. Ekran kırılmaklı da şeye gördüm sizin paylaştığınız işte böyle hafif açıyor. yanıp yanıp sönmeye başlıyor böyle ekranı.
Yani şöyle, şimdi Amerika'da teknoloji editörlerine dağıtılmış, Türkiye'de teknoloji editörlerine dağıtılmadı. 4 tane kişiye dağıtıldı. Bunlardan bir tek hak ettiğini düşündüğüm kişi Serdar Kuzuoğlu. Hani teknolojiden en azından anlayan bir adam. Deneyimlerini aktarabilir de geri kalanı gazetelerin üst düzey genel yayın yönetmenleri falan. Böyle influencer etkisi yaratsın. Zaten herhalde Godoman iş adamlarına satacağız. Onların da çevresi öyle bir falan. Yani Mesut'u izleyen adam 2000 liralık kulaklığa yaptığı yoruma bakıyor, tamam mı? Abi niye bunu inceledi? 20 liralık kulaklık yok muydu diye. Hani o incelemesin demişler. Zaten yani ne söylersek söyleyelim etkisi olmayacak abi.
Niye senin de Kodoman arkadaşlarım var ya? Estağfurullah.
Vay adam kendini.
Kardeşim neyse parası verir alırız yani.
Bak neymiş? İşte Samsung görüyorsa.
Samsung Bey veya hanım artık kimseniz lütfen.
Amerika'daysa herkese dağıttılar. Hem de çuval çuval 5 tane falan giden adam var. Bütün renkleri gitmiş adama.
Vay
yani, evet öyle inceleme. Sonra ne oldu ama? Amerikalı editörler bir günlük kullanım sonunda böyle hale geldi diye 4-5 tanesi kırılmış galaksilerini paylaştılar. Bunların içinde MKB HD de var. 12 de hasar görmüş mesela ekranı. Şimdi bunların içinde hasar görenlerin bazıları şöyle bir şey yapmışlar. Ekranın üstünde bir film var. Koruyucu bir film bu. Ekran esnek bir panel ve üstünde cam yok doğal olarak katlandığı için. Koruyucu bir film tabakası var. Bu filmi sökenler var. Uğraşıp. Sökmeye çalışırken kıranlar var.
Niye sökmeye çalışmışlar?
Abi adam diyor ki yanda sökülebilir bir film gibi duruyor diyor. Fotoğrafını çekmişler. Gerçekten şey gibi duruyor.
Böyle hani alıp
ekranın üstüne jelatin koyuyorlar ya. Aha. Jelatin gibi koyuyorlar. Tırnağımla kaldırdım ve çektim geldi diyor yani. Sonuçta bence bir üretim hatası o da. Yani
tasarımsal buna olarak yanlış anlatmıştır oradaki.
Ya yani tasarımsal olarak bir hata var.
Evet, görsel olarak onu sana öyle andırmaması lazım.
Evet, onun orada durmaması lazım. Parmağından kaldırabileceğin şekilde zaten. Bana sorarsan 20 bin liraya satılacak.
Bunu editör yapıyorsa kullanıcı aklı çıkar, ya kesin yapar yani.
Oraya uyarı koyacaksın yani, anladın mı? Kapakta açılışta bunu kaldırma falan diye de onu da görmüyor ki insanlar. Ya o iş öyle olmaz. Evet, okumuyor. Ya öyle
Türkiye'de
bir durum söz konusu.
Türkiye'de ben okumuyorum en azından yani.
Öyle ki yani Amerika'da da olduğunu gördük. Editörlerin hepsi kırmışlar. Bir böyle kıranlar var. Bir de hiçbir müdahale yapmadığı halde normal kullanırken ekran kullanılmaz hale gelenler var. Açma kapama esnasında.
Ama zaten çift ekran değil mi? Bir şey olmaz ya.
İçindeki ekran ama bozuluyor. Dışındaki ekran küçücük bir şey.
Ama şöyle içindeki şimdi iki ekran değil mi içindeki de aslında?
Ha, sağdaki diyorsun sağdaki kısmını kullan.
Ay, keşke bozulduğunu anlasa da teke düşsü hani.
Yalnız iğrenç bir şey düşünsene yavaş yavaş kapanan bir ekran. Ya zaten telefon çok tartışmalı bir telefon. Yani insanlar katlanabilir cihaz dediklerinde böyle fantastik şeyler akıllarına geldi. İşte küçük telefon uşağı kaçıyorsun.
VR dediğimizde de fantastik bir şey evet, aklımıza gelmişti. İlk çıkan versiyonu gördüm kasla böyle şey gibi şövalye gibi etrafta gidiyorsun.
Boynun ağrıyor bir yerden sonra ha, yani.
Hala da öyle tabii de evet. Yani gelişecek bunlar.
Yani bu telefon şöyle kapattığınızda çok çirkin, açtığınızda küçük bir telefon. Yani açtığında da çok büyük bir şey değil. 7.8 inçle varan bir boyuta ulaşıyor. 7 küsür inçleri ama
havası şey işte katlanabilir olması.
Katlanabilir olması. Başka bir havası yok şu an. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Zaten bugün S10 Plus aldığında büyük bir ekrana sahipsin. Hele 16'ya 9 video izliyorsun o ekranında. Zaten ekran küçülüyor. S10 Plus kadar bir ekrana sahip oluyorsun yani. Ha, çok komik. Çünkü 4'ü 3 ekran yani. 16'ya 9 izledim yukarısı aşağısı gidiyor
doğru,
ki ekranı.
Doğru 4'ü 3 değil mi?
Tabii. Çok iğrenç abi bu şu anki telefonlar. Ama sahip olmak ister miydim? Yani bir bakmak isterdim değil mi bir editör olarak?
Tabii ya ben
deneyimlemek ben de kırar mıydım? Kırmazdım herhalde bilmiyorum. Ama şey çok
söz
kötü.
Söz veriyoruz kırmayacak.
Alttan kırılanlar falan var.
Ya tabii şu an şöyle bir şey var abi. Mesela Samsung'daki insanlar eğer yetkili sevgili insanlar, güzel insanlar bu videoyu seviyorsa bize kızmasın. Çünkü biz Amerika'daki editörlerin gördüğü şeyleri aktarıyoruz.
Evet, kendi deneyimi olsaydı. O cahiller kırmışlar. Yoksa Türkler kırar mı hiç kırmaz.
Hayır, kendi deneyimi olsaydı daha doğru bilgi verebilirdi.
Yalnız elinde kırıldığını düşünsene şu an nasıl bilgi veriyorduk.
Of ulan.
Bende de kırıldı falan diye.
Ama şey değil midir ya? İlk telefonlarda böyle bir şey vardır yani. Hani bir ilk böyle prototiplerde bu her yeni cihazda vardır. İlk çıkan PlayStation'lar bozuk çıkar.
Tamam
ilk çıkan Xbox'lar bozuk ama tabii bu çok fazlaymış.
Şimdi Samsung'a hiç test etmeden mi verdiğiniz yazan kullanıcılar var. Note 7'nin yandığını unuttular herhalde bu kullanıcılar. Yani Samsung onları da test etmişti ama Note 7 insanların evini yaktı. Arabasını yanan var. Yani bu telefonlarda böyle bir problem var. Umarız belli bir kitleyle, belli bir seriyle sınırlıdır. Neden? Çünkü firmanın prestiji açısından çok önemli bir hareket bu.
Evet.
Yani kimsenin almayacağı bir telefonun kırıldığı zaman markandan bayağı bir şey götürür. Ve kimsenin almayacağı bir cihaz düşünsene. Yani 1980 dolarlık bir telefon bu. Gerçi Amerika'da çıktığı an tükenmiş mesela siparişler.
Abi tükenir çünkü diyorum ya yok yani.
Ya tabii Amerika'da muadili 1980 olan doların adama ederiyle bize de ederi farklı tabii.
Ya tabii hem ederi farklı hem de muadili olan bir ürün değil yani
evet,
aslında.
Doğru.
Zaten Samsung'un ben buradan iyi bir satış yakalayacağını düşünüyorum yani. Hani senin dediğin gibi Türkiye'ye bir hedef pazar olmayabilir. Ama özel bir ürün yani insanlar sırf bu bende var demek için bile alacaklardır.
Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bir diğer haberim de sosyal medyanın gözler rotası Doğu Ekspresi diye başlık atmış arkadaşlar. Değişiyor demiş. Yenileniyor demiş daha doğrusu. Bir tane daha ekspres eklenecekmiş.
Şimdi mantıklı insana bilet bulamıyorlar.
Evet, özellikle kışın Doğu Ekspresi'ne binip gitmek isterseniz eğer o bir macera, bir yolculuk, bir tren yolculuğu farklı bir şey gerçekten. Çok uzun süre kendine vakit ayırabildiğin,
evet,
sürekli yolu izleyebildiğin, manzaranın değiştiği, farklı insanlarla tanışabildiğin bir yolculuk bu. Ve sosyal medya içinde gerçekten vlog falan çekeceksen de güzel içerik çıkar. Şimdi Allah var, oraya hep beraber gitsek bir ikisi bir trende çeksek mesela. Buradan TCDD'ye sesleniyorum.
Proje üzerine proje bağlayalım.
Hemen buradan. Ya şimdi orada şöyle bir şey var.
Seninle gideyim abi. Ben TCDD'ye eşimle gitmek istiyorum. TCDD'ye sesleniyorum.
Hem eşlerimiz hem de bizlerle çoluk çocuk bir kamp yapalım.
Bir kompartman 4 kişi zaten.
2 kişilik versinler bir de. 2 kompartman versinler bize.
Oha.
Yayılalım. Doğu Ekspresi'ni tanıtacağız. Bir de böyle geyik tanıtma ihtiyacı mı kaldı? Demişler ki biz bir tane daha ekleyeceğiz ve sefer sayısını arttıracaklarmış böylece. Hem de konforun da arttırılması planlanıyormuş. 50-60 kişi bilet sahibi olabilecekmiş. Bilet almayan kişiler arasında da çekiliş yapacaklarmış.
Bayağı şey olmuş ya. Sosyal medya entertainment, çekilişler, mekilişler bilmem
i̇yi,
ne falan.
İyi dalmışlar bence olaya. Güzel
bence
yani.
Bence geç bile kalınmış ya. Hani bu tarz şeyler için.
Evet. İyi bir hareket. Destekliyoruz.
Abi turizmi arttırıyorsun ya. Mis gibi hareket bence de.
Abi bir de Doğu illerine gittiği için. Evet, Doğu illerine gittiği için Doğu illerini tanıtma şansı elde ediyoruz. Oradaki tarihi eserlere dikkat çekiyorsun. İnsanın kültürüne dikkat çekiyorsun. Güzel bir şey gerçekten.
Yani bence de güzel bir şey. Böyle yani ben mesela hep şey isterdim. Türkiye'de de böyle ben ezelden beri bu arada çok trene bindim. Ben Afyon'da okuduğum zaman hep trenle gidip geliyordum. O yüzden benim için tren yolculuğu şey değil biraz.
Yani romantik bir şey değil.
Yani benim için tren yolculuğu böyle artık ilk başlarda ben de öyleydim. Ah tren, manzara, doğa. Şimdi böyle hadi artık gitmiyor muyuz diye bağırdım. Böyle insanlarla böyle ite kaka girdim falan. Bir de çok biletsiz bindim ben. Biletsiz binmedim. Ceza ödeyerek bindim. Öyle demeyeyim. Ya, öğrenciydik be. Arkadan atlıyordun, cezasını ödüyordun, gidiyordun yani.
Ben küçük yolda otururken şey yapıyordum abi. Tren yoluna çok yakın olduğumuz için o treni kullanıyordum.
Ya ben de Bostancı'ya
bilet mi alıp bineceğim şimdi? O zaman çünkü i̇şte aktif falan yok. Geri ödeyemiyorsun.
Bir şey söylüyorum. Sen vatan hainisin.
Oha adam. Sildi direkt. Sen nesin lan orada binerken? Öğrenci
duble
misin?
Duble
vatan hainisin. Ya şöyle bir şey vardı. O zaman teknoloji gelişmemiş. Kadıköy'e gider, Gebze'den Kadıköy'e giden adamla Küçükköy'den Bostancı'ya giden adam aynı parayı veriyor.
Hala aynı parayı veriyor.
Biniyorsun, biletçi seninle göz göze geliyor, sen iniyorsun sonra bir sonraki durakta zaten.
Bir dakika, şimdi düzelttiler mi ki?
Şimdi düzelttiler, biletini metrobüs basıp geri alıyorsun, yani. Ödemeni geri alıyorsun, evet.
Otobüslere de getirsinler o zaman onu ya. Otobüste de ilk durakta indiğin zaman da 2.60 ödüyorsun, 10. durakta indiğin zaman 2.60 ödüyorsun.
Ya şimdi durağın makineyi koyması lazım.
İşte evet.
Onu söküp alırlar diye düşünüyorlardı büyük ihtimalle. Durakların güvenliğini muhafaza etmek daha zor çünkü.
Ya
hak veriyorum orada.
Kapının yanına bir tane slot koyacağım. Akbil slotu oradan basıp gelir.
Yani
ama
bir ara
herkes basar.
Durakları akıllı hale getirirken cep telefonu odaklı gitmediler. Ekran koyalım dediler. O ekranların birçoğu sonra yok. Olmadı yani. O ekranlar yok.
Evet.
Biliyorsun değil mi? Ekran biliyorum koyuyorlardı birçok durağa. Şimdi ise şey yapıyorlar. Bir barkod var. Kamerayla okutun vardı barkodu. Bir şey göreceksiniz. O barkodu kameraya gösterdiğin anda oradan geçecek otobüslerin sefer saatleri geliyor hemen şak diye.
Bak bilmiyordum ben onu mesela.
Kaç dakika sonra hangi otobüs gelecek? Yani otobüş durağında barkod var ya. Bir okutup deneyin. İşi program yüklemesen bile web sitesinden oraya gelecek otobüslerin bilgisini alıyorsun
ne
abi.
Ne güzel aslında ama işte bu çok fazla insanlar bilmediği için herhalde.
Nereden bileceksin ya onu gerçekten de. Barkod ben nereden demiş öğrendim? Geçen biri paylaşmış ya Burak Akmenek'ti ya da Murat abiydi. Murat Sönmez'di. Ulan barkodu okuttum sefer saatini gösteriyormuş diye. Merak etmiş canı sıkılmış herhalde.
Otobüs
ben de ondan sonra anladım. Ha burada bu barkod varmış diye.
İyiymiş ya.
Valla. Böyle bir haber.
Ben o zaman bir dizi haberi vereyim. Netflix Witcher serisi gelecek Netflix'ten. Henry Cavill'ın başrolde oynadığı bir fragmanı da vardı böyle işte. Bir tane iksir içerken falan böyle karizmatik bir şekilde Henry abimizin. 2019'un sonunda geliyormuş. Bunu paylaştı Netflix'teki yetkililer. Yani gelecek projelerini saymışlar. 2019 sonunda da Netflix'in Witcher projesi gelecek. Hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Bayağı gizlilikle yürütülen bir proje. Daredevil dizisinin de senaristlerinden birinin gene yazar kaleminde olduğu bir dizi gelecek. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum ben de. Bayağı bayağı insanların beklediği dizilerden bir tanesi. Ben de çok bekliyorum Witcher sever bir insan olarak. Tabii işte daha önce oyununu gördüğümüz için ister istemez mukayese edeceğiz.
Yani ha, ben adamın son fotoğraflarına falan baktım. Olmuş ya.
Ya olursa zaten olay şey değil ki abi. Mesela bugün sana makyaj yapsalar sen de Geralt olursun. Yani olay benzemekle alakalı değil yani. Bugün sana şöyle bir makyaj yapsalar.
Olurum da adamın şeyini paylaşmışlar.
Yara izlerini.
Yemin ederim yara izini paylaştıkları ne zaman anladım biliyor musun? Birisi yazmış yara izleri diye. Kaslarına bakmaktan adamı yarayı görmedim ki. adam niye kaslarını paylaşmış falan dedim. Bu fotoğraf ne meğer yarayı paylaşıyormuş adam.
Adam hayvan gibi canım.
Evet adam yani harbiden.
Ben Henry Cavill'ı severim bu arada. Aktör olarak benim bir şeyim yok. Sadece burada önemli olan şey şu.
Ben sevmem izliyorum.
Ben severim erkeksidir yani. olay şu şimdi, yani şöyle düşün, filmi olan bir şeyin dizisi çıkıyormuş gibi düşün. Şimdi evet. Senin kafanda bir Geralt imajı var, bir karakter imajı var, oyununu görmüşsün, oyunda bir ses sanatçısı var, oyunda mimik yapan bir adam var. Yani oyunda bir figür var ve o figürle karşılaştıracaksın ister istemez. Ama güzel bir şey çıkması hepimizin isteği doğrultusunda evet. Tabii. Bir de Last of Us Part 2 ile alakalı bir haber paylaşayım. Benim çok beklediğim oyunlardan biri. Ne zaman biteceği, ne zaman çıkacağı belli değil. Hala yapılıyor. Final sahnesini çekmişler ama. Yani aktörlerle çalıştıkları final sahnesi bitmiş. Çekilmiş ve çok dramatik bir sahneyi geride bıraktık dedi oyun yönetmeni.
PlayStation 5'i bekliyor anladığım kadarıyla.
Ya, PlayStation 4'de çıkmak zorunda. Çünkü oyunu PlayStation 4 için duyurdular en başta. Onda yok PlayStation yani. PlayStation 4'te olması gerekiyor ama 5 varken mi çıkacak? Bence neyse onu da konuşuruz ya.
Evet. 5 ve 4 Pro. Yani 4 dedik ama 4 Pro.
O hep şey imkanı yok.
Yani ama nasıl yapacaklar merak ediyorum.
Ben de merak ediyorum. Evet. Bu görsellik nasıl olacak?
Dünyada 3D yazıcılarla üretilen ilk kalp duyurulmuş. İsrail'li bilim insanları Tel Aviv Üniversitesi'nde geliştirmişler. 3 boyutlu bir yazıcıyla bastıkları ilk kez içi hücrelerle, kan damarlarıyla, ventriküllerle ve kalp odacıklarıyla dolu olarak 3 boyutlu yazıcı tarafından üretilen kalp diye isimlendirdikleri bir kalp üretmişler. Tavşan kalbi kadarmış. Ama diyorlar ki alacağımız daha çok yol var çünkü küçük kan damarları yok, kılcal damarları falan basamıyor demişler şey. Yazıcılarımız. Aynı zamanda belli hücrelere şu anda kasılmayı verdik ama pompalama işlemini yapamıyorlar demişler.
Bir ama, aşamaya gelinmiş.
Evet bu önemli bir aşama diyorlar. Biz daha sonrasında bunu hayvanlı deneylere başlamak üzereyiz. Yani 1-2 sene içinde hayvanlı deneylere başlayacağız. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde biz büyük hastanelerde hastalardan alınmış dokularla üretilen kendi kalplerinin tekrar onlara nakledilebileceği aşamaya geleceğini düşünüyoruz. Evet insan kalbi üretmek, o kadar gelişmiş bir yapı ortaya koymak için 3 boyut yazıcıyla aşılması gereken çok sorun var. Ama ilk basamaklardan birini
bence
hallettik demişler.
Aşılır abi her şey yani bu bilim gelişiyor yani.
Yani odalar dolusu tonlarca ağırlıktaki bilgisayarlar bugün hesap makinesi kadar alanda güç sunuyorlardı eskiden. Hani o kadar tonlarca makinenin yaptığı işlem gücünü bugün hesap makinesi kat ve kat fazlasını yapabiliyor minicik. Tabii ki 3 boyutlu yazıcılarda da bir gelişme olacaktır. Belki de 3 boyutlu yazıcı değil başka bir teknolojide olacak ama yapacaklar. Nasıl oluyormuş bu? Hastanın daha doğrusu kalbi üretilecek kişinin yağ dokusundan aldıkları bir örnekle yapıyorlarmış bunu. Böylece organ nakillerindeki en büyük risklerden bir tanesi olan donörün donörden alınan organın nakledilen hastadaki reddini engellemiş oluyorlarmış. Çünkü zaten kendi dokun diyorlar.
Anladım.
Böyle bir problem olmayacak. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Organ nakli yapılırsa bir hastaya o reddi baskılasın diye inanılmaz ağır ilaçlar da kullanıyor. Ve bazı hastalarda doku uyumu olsa bile belli bir oranda reddedebiliyor hasta. Evet, yani o da büyük bir, düşünsenize şanssızlık, yıllarca beklemişsiniz bir böbreği belki bir kalbi, naklediliyor ve uygun değil. Evet. Vücudun reddediyor. Böyle riskler de var, ölümle de sonuçlanabiliyor bu tip şeyler. İşte bunların önüne geçeceğiz diyorlar. Tıp hızlı bir şekilde gelişiyor. Umarız hallederler ne diyelim. Burada da kim bilir kaç tavşan ölecek. Hani maymunlar da konuşmuştuk biliyorsun.
İşte bu
böyle bir durum yani konu farklı bir konu. Ama insan hayatı için geliştirilen bir teknoloji tabii. Bilim çalışıyor.
Tavşan hayatı bir şey geliştirilmiyor ama tavşan hayatı ne? Tavşan hayatı çöp mü?
Bunlar laboratuvar tavşanları. Hazırlar zaten buna. Gönüllü.
Gene aynı konuya geldik. Gönüllü denek hayvanları. Son iki haberim olacak benim. Onu da paylaşayım. Xbox One S'in All Digital Edition diye bir versiyonu çıktı. Bu versiyonun olayı CD sürücüsünün olmaması. Bildiğiniz CD sürücüsü yok diskte ve normalde piyasada 300 dolara satılan Xbox One S'ten daha ucuz 250 dolarlık bir fiyatla piyasaya çıkacak. 7 Mayıs tarihinde de çıkacak. Böyle bir haber var. Bir de Xbox tarafı Game Pass'te Xbox Live'ı birleştirdiği bir üyelik duyuruldu. İşte bunun adı Xbox Game Pass Ultimate Subscription gibi bir şey. Yani normalde biliyorsunuz Game Pass bir oyun kütüphanesine erişim veriyor. Live sistemde doğal olarak sizi online oynamanız için aldığınız bir üyelik. İkisini de almak zorundaysınız ama live almak zorunda oluyorsunuz genelde eğer konsolunuzda online oyun oynamak istiyorsanız. Bunu birleştirip 15 dolardan piyasaya sunacaklarmış. Bence olması gereken bir şey.
Evet.
Yani böyle daha indirimli. Yani ikisine birine 10, birine 10 verileceğine ikisini birleştirip.
Keşke hiç fiyat artmadan Game Pass'e direkt ekleselerdi.
O da işte büllük isteyenler. Geçen haftanın hatırlattık. Bu hafta bir daha hatırlayalım. Xbox Game Pass'in ilk 3 ayı eğer sıfırdan Game Pass üyeliği alacaksanız 6 lira şu anda. İlk 3 ay 6 lira.
Denemek için uygun.
Hatta ilk 14 günü bedava mı ne?
Bu arada bahar indirimleri yapmışlar. Fiyatları belli oyunlarda PlayStation'da altına inmiş. Belli oyunlarda yine yüksek.
Ama bahar indirimlerinde bile böyleyse işler hiç iyi değil yani.
Değil. Yani ben size söyleyeyim. Ayvayı yemiş durumdayız net. Konsol tarafında oyun almak için.
Yani PlayStation tarafı zaten şu an en popüler taraf. Türkiye pazarı çünkü PlayStation çok yüksek bir pay sahibi Türkiye'de. Evet. O yüzden genelde konsol oyuncuların hepsi şeye bakıyor ama Xbox tarafında da şöyle bir şey var. Adam konsol aldı mesela ucuz fiyatlar var diye. Düşsene PlayStation fiyatları yükseliyor. Satıyorsun elindeki konsolu. Bir tık daha ucuz diye Xbox alıyorsun. Yapan olmaz da misal veriyorum pat diye yükseliyor bir
anda. Abi Sony'nin dağıttığı Days Gone için mesela şey demişlerdi. Yani fiyat olarak. 400 küsür lira fiyat söylemişler ki bunu Sony Türkiye dağıtıyor. Yani dağıtabiliyor düşün. Sony'nin kendi dağıttığı oyun bu. Bence fiyat gerçekten çok ciddi yüksek. Tabii çok onlar pahalı. Şimdi BİM'de bir kampanya yapacaklarmış. RDR2 ile beraber uygun fiyatı yine PlayStation verecekler. Sınırlı sayıda olduğu için o fiyatı BİM kendisi yapıyor diye biliyorum ben.
Evet, yani BİM'in özel talebiyle oluyor.
PlayStation'ın kendi yaptığı bir şey değil. BİM onu şöyle hesaplıyormuş. Şimdi bak BİM'i konuşuyoruz değil mi? Herhangi bir sponsorluğu var mı? Yok. Adamlar hesaplamışlar. Üründen zarar edip, yani reklam parası harcayacağımıza, üründen zarar edelim, bu şekilde satalım. Reklam bütçesiymiş gibi düşünelim.
Mantıklı.
Şu anda daha çok konuşuyorlar.
Şöyle bir sıkıntı var.
Bayağı reklam yaptılar.
BİM mesela şey oldu. Algı olarak bir değişiklik oldu BİM'de evet. Yani. Hani şu an BİM'in dağıttığı ürünler mesela. İlk ben bunu Star Wars'ta hatırlıyorum. Star Wars ürünleri getirip BİM satıyor diyorlar. Ulan BİM mi? Ne alaka ya? Peripelle alıyorduk biz BİM'den. Değil ya falan. Hani Lekola falan. Ya yani ben evimin yanında yıllarca alışveriş yaptım bundan ama hiç kafamda Star Wars ürünleri satan bir yer gibi konumlandırmamıştım. Mesela bir sürü farklı kitleye de böyle yöneldiler.
Abi en son kampçılar için işte termosların Mercedes'i sayılan bir marka. Markayı unuttum ben, kampçı olmadım. Birileri paylaşmış.
Termosların Mercedes'i.
Hatta şey dedim eşime, alalım mı filan. Ne işin var senin termosla dedi. Tam öyle bir etki yarattı. Ben baktım 340 liralık termosu 150 liraya sattılar.
Gördüm.
Ve 340 lira mağazasına gidip baktım. Sonra tekrar dedim alalım mı diye. Ya dedi ki termostan ne yapacaksın sen? İşin yok.
Onunla ilgili de şöyle bir şey var. Çok tartışılan şeylerden bir tanesi de şey oldu. Bu BİM'de çalışan insanların, arada çalışan insanların, ben bilmiyorum tabii bu, yani sağdan soldan duyduğum şeyler bunlar benim. Bir kanıtı falan da yok. Ama gelen ürünlere el koyup kendileri bireysel olarak sattığıyla alakalı dedikodular çıktı. Ama bir açıklama yerde, geldi mi bilmiyorum.
Bak her yerde kötü niyetli adam vardır. Ona inanırım. Bu ilk PlayStation Türkiye'ye geldiğinde Xbox'da öyle bir şey olmadı da PlayStation'da oldu biliyorsun. Sıralara girdik. Evet. Sonraki seri 2 ay 3 ay sonra geldi falan filan. İlk parti yalanlar falan.
Kenara atan çalışanlar oldu.
Kenara atan çalışanlar olmuş mesela. Öyle dedikodular vardı en azından. Çünkü neden? O zaman harbi kara borsaydı eğer oradan almadıysan o gün 1400 lira 2200 lira 2500 lira o konsol alan oldu.
Evet, evet.
Benim arkadaşlarımdan oldu ya 2000 lira verip alan. İlk gün yetişememiş.
Şey ama zaten şöyle bir şey var.
Dedim, bana niye haber vermedin?
Ay zaten şurada sıkıntı ki bu bilet satışı gibi düşün. Maç bileti gibi. Kara borsa yani sıraya giren de kara borsadan satmak için giriyorlar.
Evet.
Anladın mı yani? Ben de sıradaydım ilk gün. Kardeşimle dağılmıştık
farklı
yerlere.
Ama en azından sıradaydın yani.
Tabii sıradaydım ama benim yanımdaki adam belki kara borsadan satmak için alıyor yani, anladın mı? Çünkü üzerine 1000 lira kar koyup satabileceğim bir alet.
Evet, kara borsayı o dönem şeyle sınır yapmışlardı. Herkes bir tane alabiliyordu. Benim bildiğim 10 kişi giren var aynı şirketten evet. Sıraya.
Var. Ama ya yani çok sıkıntı. Ne fight döndü abi. Ben hayatımda yaşadığım iki şey oldu. Koşturmaca, AVM koşturmacası. İkisinden de utanmıyorum. İçinde söylüyorum. Biri PlayStation 4. Mağaza açılıyor ve içeri koşuyorsun ya. Orada koştum. Yalan yok. Gerçekten orada koştum.
İnsanlar sıradaydı ya. Ben de gördüm yani.
Ya, ama mağaza açılıyor ve koşuyorsun içeri. Daha ötesi yok yani, anladın mı? İnsanlığın bittiği nokta yani. İçeri herkes koşuyor. Ya, ve bir tercih yapman lazım. Teknosa'ya mı gideceksin? MediaMarkt'a mı gideceksin? Diyanara mı gideceksin?
Ben Teknosa kazığı yiyenlerdenim. Teknosa'dan alanlara bir de oyun kitlediler yanında mecburen.
Yok, ben Teknosa'nın avantajını yiyenlerdenim. Çünkü ben MediaMarkt'a çıktım, satışa konmamışlardı da. Öyle bir şey oldu MediaMarkt'ta.
Nasıl?
Bilmiyorum, satışa başlamakta bizde satış yok dedi şu an dedi. Yani net olarak yaşadım. Hatta söyleyeyim, Optimum mağazasında yaşadım yani.
Peki sana da oyun gittim. Sattılar mı PlayStation yanına?
Ben indiğimde Teknosa'ya, ben Optimum'daydım. Bana hiç öyle bir teklif gelmedi. Oyun almak ister misin?
Ben Carrefour'daki mağazadan aldım. Dedi ki PlayStation alıyorsan oyun alacaksın şart. Yanımda yalvaran öğrenciler vardı be. Baba, anne para, baba abi param yok, sadece PlayStation kadar var filan diye. Kartını o kadar yüklemişler adamın. Ya, oyun almazsan alamazsın dedi.
Ben de öpüşüyorum.
Ben satabilirim diye FIFA almıştım.
Bak ne kadar şubeden şubeye fark ediyor. Demek ki oradaki şube kararıyla alakalı bir şey. Ben çünkü sen hani Carrefour'da almışsın, ben Optimum'da aldım. Bana oradaki arkadaş yardımcı oldu. Bana bitmişti çünkü içeride. Tabii Teknosa'da bitti.
Ayırdığı üründen getirmiş.
Hayır, ayırdığı üründen falan getirmedi. Bitti mağaza, dedi ki abi burada bulamazsın artık dedi. Yani burada bitti dedi 10 tanesi ama dedi bizim diğer şubelerimiz var dedi. Hani Kırklareli şubesi var, Ordu şubesi var, Rize şubesi var. Yani oraya ikişer adet gidiyor dedi. Teknosa'nın kuralıdır bu dedi. Her mağazaya ikişer adet gidiyor dedi yani. Veya PlayStation kuralı artık neyse.
Bakayım hangi mağazada
ben
var
sana,
mı dedi.
Ben sana dedi ki söyleyeyim dedi, birkaç tane şey dedi, bir il dedi. Oralarda satmamış olma ihtimali var, oraları ara dedi. Aradım, Kırklareli'yi aradım, Rize'yi aradım, bir şey aradım. Galiba Kırklareli'de vardı. Yani dört yeri aradım, dördüncü de vardı. Gidip almadım. Kırklareli'den şey yaptım, söyledim, kargoyla geldim.
İyi, güzel.
Telefon ödemesini orada yaptım. Ödemesini Optimum mağazasından yaptım. Ama satışı Kırklareli yapmış gibi gösterdi. Çocuğa da hiçbir şey yansımadı bu arada.
10 numara 5 yıldız ha.
Çocuk hatta şeydi, oradaki kız biraz acemi olabilir dedi. Daha yeni başlamış olabilir çünkü kız satmak istemedi. Hani satış oraya yansıyacak, benim bana yansımayacak falan diye dedi. Ama aradı sonra şey, yani o satış ona yansıyacak, bana bir şey yok dedi. Abi sen anlat ona dedi. Hani böyle böyle olacağını. Bu arada bunları söylemem doğru da olmayabilir. Belki de etik bir şey de söylemem.
Niye etik
olabilir.
Olmasın ki doğru.
Yani, ama ben yardımcı oldu arkadaş. Ben o yüzden güzel bir deneyim yaşadım. İçin anlatıyorum yani.
Kırklareli arkadaşlar. O gün PlayStation alamayanlar. Mağazaya gittin de yok denenler.
Ama saat 11 olmuş abi.
Dinliyorsunuz
onda
değil mi?
Onda mağaza açılıyor. Yani adam da madem o kadar istekli gitsin erkenden alsın
ne
yani.
Ne dosta 40 lirili kardeş alan olmaz. Biz gider alırız demiş ama.
Öyle olmuyor. Kaparlar işte. Böyle gelir İstanbul'dan kaparlar yani.
Benim onun hikayem biraz daha değişik.
Cumartesi eve geldi işte konsol.
Evet. Ya işin kötüsü ne? Yani şimdi inceleme ürünü göndermediler onlar ilk partide. Gelmedi biliyorsun. Biz kendi satın aldığımız ürünleri inceledik, açtık kutusunu. İlk partide herkes.
Zaten o zaman benim PlayStation'a diyaloğum yoktu.
Ya çok benim vardı da sordum ben. Dediler ki abi ilk partide gelmeyecek büyük ihtimalle. Elimizdeki her şeyi satacağız çünkü çok inanılmaz bir talep var. Sample ayıramıyoruz demişlerdi. Öyle bir şey vardı. Yani biz satın aldığım ürünü inceledik. Satın aldığım ürüne disk takma videosu falan çektim yani.
Ben de öyle yaptım.
Ha, yapacağım
işte
bir şey.
O zaman ben yeni girdiğim için sektöre zaten öyle bir beklentim de yoktu.
Daha o zaman vitamin daldaki. İşte geldin buraya. Şimdi bak görüyorsun. Koskoca Mesut Çevik yan yana.
Öyle ya.
Şaka maka. Gururla. Nereden nereye ama ya düşününce
nereden
değil mi?
Nereden nereye ya.
40 liralarından aldığım PlayStation. Bugün evet. PlayStation kanalında çıkıp video çekiyorsun. Enis'cim gelir misin falan diyorlar. Evet, randevu alıyorlar yani. Böyle arayıp. Abi gelemem ya falan.
Gelemem canım diyorum.
Neyse durumlar böyle arkadaşlar. Evet. Maceralar bitmez. Ben anlatmayacağım çünkü hikayemi ben ayırttım da aldım.
Senin hikayeni anlattık biz. Ben burada bunu da anlattım daha önce.
Anlatmışız
ya. Sen
bilmiyorum.
De anlattın burada daha önce.
Olmuştur.
Hatırlıyorum ben bu muhabbeti.
Anlat. Biz yaşlanıyoruz yavaş yavaş. Beyin hücreleri yavaş yavaş ölüyor. Ya.
Evet,
yok oluyorlar. Öyle. Anlatıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.